Ayrım 10.
Gerçi Nikolay Aydana'ya General Kişikava ile mektuplaşıyordu ama 5 yıllık öğrencilik döneminde general ancak 2 kere kendini görevlerinden ayırıp Japonya'ya izne gelebildi. Nikolay'a yaptığı birinci ziyaret yalnızca bir gün sürdü. Çünkü general izninin çoğunu Tokyo'da kızının yanında geçirdi. Kızı artık duldu. Deniz subayı olan kocası, Mercan Denizi zaferinde gemisiyle birlikte batmış, genç karısını ilk çocuğuna hamile olarak geride bırakmıştı. General önce kızının acısını paylaşıp, sonra onun geçimini sağlamış, ancak ondan sonra otakelere uğrayıp onları ziyaret etmiş, Nikolay'a da bir armağan getirmişti. Bu armağan, işgal edilen yerlerdeki kütüphanelerden seçilmiş 2 kasa dolusu kitaptı. Yanı sıra da bir öğütle birlikte. General delikanlıya yabancı dilleri olan yeteneğini asla paslandırmaması gerektiğini söylüyordu. Kitaplar Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Çinceydi. Bu sonuncusu pek bir işe yaramayacaktı çünkü Nikolay Şangay sokaklarında dolaşıp dururken arkadaşlarından Çince'yi akıcı biçimde konuşmayı öğrenmişti ama bu dili okuyup yazmayı hiç bilmiyordu. Generalin Fransızca bilmemesi de başka bir rastlantıya yol açmıştı. Kutulardan 4 dilde Seviller kitabı çıkmıştı. Belki bir beşincisi de Çinceydi ama Nikolay bunu anlamıyordu tabii. O akşam general yemeğini Otake ile birlikte yedi. Her ikisi de savaştan söz etmeme çabasındaydılar. Otake-san, Nikolay'ın çalışmalarını ve kaydettiği ilerlemeyi överken, general tipik Japon baba rolünü üstlendi ve Otake'ye böylesine tembel ve yeteneksiz bir öğrenciyi eğitme yükünü üstlendiği için teşekkürler etti. Bunları söylerken gene de gözlerinde parıldayan gurur ışıklarını engelleyemiyordu. Generalin ziyareti Jusanya'ya yani sonbahar ay festivaline rastlamıştı. Bahçeye ay ışığının düşeceği yere çiçekler ve sonbahar otları yerleştirilmekteydi. Başka zaman olsa oraya meyveler ve yiyecekler de konurdu ama savaşın yarattığı kıtlık nedeniyle Otake-san geleneği sağduyusuyla biraz değiştirivermişti. Bazı komşuları gibi ay tanrısına o gün meyve ve yiyecek de sunabilir, sonra ertesi gün onları oradan alıp kendi ailesine yedirebilirdi ama Otake böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçiremeyecek bir insandı. Yemekten sonra Nikolay ile general bahçede oturup yükselen ayın kendini ağaç dalları arasından sıyırışını seyrettiler. Demek böyle Nikko, söyle bakalım, bir zamanlar bana söylediğin gibi Shibumi'ye eriştin mi sonunda? Yaşlı adamın sesinde şakacı bir ton vardı. Nikolay önüne baktı. Fazla ataktım o zaman efendim dedi. Fazla gençtim. Daha gençtin, evet. Sanırım bu amaç peşinde ilerlerken bedenini ve gençliğini oldukça büyük engeller olarak göğüslemek zorundasın. Belki zamanla davranışında ve görünüşünde Shibusa denilen zarafete ulaşabilirsin. Ama Shibumi denilen ruh basitliğine varabilmen kuşkulu. Aramaya devam et elbette. Ama daha azını elde ettiğin zaman ona da şükretmeyi bil. Çoğumuz istediğimizden azıyla yetinmek zorundayız. Rehberliğinize teşekkür ederim efendim. Ama ben Shibumi yolunda başarısızlığa uğramayı başka amaç yolunda zafere ulaşmaktan yeğe tutarım. General kendi kendine gülümseyerek başını salladı. Evet, bundan eminim. Bir an için senin kişiliğini unutmuşum. Uzun süre ayrı kaldık. Bir süre bahçesinin sessizliğini paylaştılar. Peki Nikko. Lisan bilgilerini canlı tutuyor musun bakalım? Nikolay generalin getirdiği kitaplara bir göz attığı zaman Almancası ile İngilizcesinin paslanmakta olduğunu fark ettiğini itiraf etti. Bunu asla yapmamalısın. Özellikle İngilizceni. Bu savaş bittiği zaman ben sana yardım edecek durumda olmayacağım. Senin de lisan yeteneğinden başka güvenecek tek dalın yok. Sanki savaş kaybedilecekmiş gibi konuşuyorsunuz efendim. Kishikava-san uzun süre sessiz kaldı. Nikolay onun yüzünde hüzün ve yorgunluk ifadesi okuyabiliyordu. Bütün savaşlar sonunda kaybedilir. İki taraf da kaybeder Niko. Artık profesyonel askerler arasında yapılan meydan savaşlarının günü çoktan geçti. Şimdi savaşlar karşılıklı sanayi kapasiteleri arasında, ülkenin nüfusları arasında yer alıyor. Ruslar denizler gibi akıp giren insanlarıyla Almanları yeneceklerdir. Amerikalılar da anonim fabrikalarıyla bizi yenecekler, eninde sonunda. Öyle olunca siz ne yapacaksınız efendim? General başını ağır ağır salladı. Onun önemi yok dedi. Sonuna kadar görevimi yapacağım. Küçük, önemsiz, idari sorunlar üzerinde günde 16 saat çalışmayı sürdüreceğim. Bir vatansever gibi davranmaya devam edeceğim. Nikolay onu dikkatle süzdü. Kişikawa'nın vatanseverlikten söz ettiğini daha önce hiç duymamıştı. General hafifçe gülümsedi. Ya öyle Nikko dedi. Her şeye rağmen bir vatanseverim ben. Politikada, ideolojide, askeri bandolarda, Hinomarino'da değil ama gene de vatanseverim. Bunun gibi bahçeler için, ay festivalleri için, Go oyununun incelikleri için, pirin çeken kadınların şarkıları için, erken açan kiraz çiçekleri için, Japonlara özgü her şey için. Bu savaşı kazanamayacağımızı bilmem hiçbir şeyi değiştirmez. Ben gene de görevimi sonuna kadar yapmakta devam edeceğim. Bunu anlayabiliyor musun Nico? Yalnızca kelimelerini anlıyorum efendim. General içtenlikle güldü. Belki de kelimelerden daha derin bir anlamı yok aslında dedi. Şimdi artık yat Nico. Ben bir süre yalnız oturmak istiyorum. Sabah sen uyanmadan gideceğim ama seninle kısa da olsa birlikte vakit geçirebileceğimiz için memnunum. Nikolay başını eğerek selam verdi ve ayağa kalktı. O gittikten sonra general hala kendi başına bahçede oturuyor, bahçenin ay ışığındaki görünümünü sessizce seyrediyordu. Neden sonra Nikolay, generalin o ziyareti sırasında Otake'ye kendi bakım ve eğitimi için para teklif ettiğini öğrendi. Fakat Otake-san teklifi reddetmiş. Eğer Nikolay sizin dediğiniz kadar tembel ve yeteneksiz bir öğrenci ise onun için para kabul etmem ahlak kurallarına sığmaz demişti. General o zaman yaşlı dostuna gülümsemiş, başını sallamakla yetinmiş, yapılan iyiliği kabul etmek zorunda kalmıştı. Savaşın akışı zamanla Japonların aleyhine döndü. Artık Japon üretiminin tüm günlük ihtiyaçları karşılamaya, bir dereceye kadar huzur sağlamaya yönelikti. Yenilginin belirtileri her yerde fark ediliyordu. Hükümet bildirilerinin fazla ateşli fanatizminde, muhacirlerin geçmiş bombardımanları anlatışında, en temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığında. Yaşadıkları köy bir tarım köyü olduğu halde hükümetin empoze ettiği kotaları karşıladıktan sonra çiftçilerin ellerinde pek az yiyecek kalıyordu. Otake ailesi nice akşamlar karınlarını Zosui ile doyurmak zorunda kalmaktaydı. Zosui doğranmış havuç ve pancarların pirinçle haşlanmasından oluşan bir yemekti ve Otake'nin esprili tutumu olmasa yutulacak şey değildi. Otake sofrada yemeği çok zevkleniyormuş gibi sesler çıkararak, maskaralıklar yaparak yer, ikide bir gözlerini yuvalarında çevirip eliyle midesini okşar, çocuklarına ağızlarındaki berbat tadı unutturur, onları güldürürdü. Başlangıçta kentlerden gelen muhacirlere acıyan köylüler onlara çok iyi davranıyorlardı. Ama zaman geçtikçe bu konukları doyurmakta bir yük olmaya başladı. Muhacirlere Sokaijin diye bir isim takıldı. Bu kentli asalakların kentin korkulu atmosferinden kurtulacak kadar zengin veya nüfuzlu olmalarına karşın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bile çalışmayan kimseler olduğu inancı yerleşti. Otake-san'ın hala feda etmediği küçük bir lüksü vardı. O da ufacık bahçesiydi. Savaşın sonlarına doğru oradaki çiçekleri de söküp yiyecek ekmek zorunda kaldı ama bunu bile kendi kişiliğine uygun biçimde yaptı. Pancar, turp ve havuçları öyle bir biçimde ekti ki bitkiler büyüdüğü zaman yaprakları göze çiçek yatakları gibi güzel görünür oldu. Otake, gerçi bu durumda bunların otlarını ayıklayıp bakımlarını yapmak çok güç oluyor ama hayat mücadelesi uğruna güzelliği feda edersek barbarlar daha şimdiden bizi yenmiş sayılır diyordu. Günler geçtikçe resmi yayınlar bile arada sırada bazı yenilgileri kamuoyuna duyurmak zorunluluğunu hisseder oldular. Böyle yapmasalar savaştan dönen yaralıların anlattıklarıyla fena halde çelişkiye düşecekler ve inanılırlıklarını kaybedeceklerdi. Böyle bir yenilginin her duyuluşunda bunun bir taktik gereği olduğu ya da savunma hatlarında değişiklik yapılmakta olduğu söyleniyor ve yayına her seferinde herkesin çok sevdiği Umi Yukaba şarkısıyla son veriliyordu. Bu şarkının melodisi kısa zamanda halkın beyninde karanlığı ve yenilgiyi ifade eden bir anlam kazandı. Otakesan artık Go turnuvaları için seyahate pek az çıkıyordu. Ulaşım hizmetleri hemen hemen tümüyle milli savunmanın ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Gene de bu önemli ulusal oyunun oynanması sürmekte, gazetelerde önemli karşılaşmaların haberleri hep verilmekteydi. Uğrunda savaştıkları sosyal ve geleneksel varlıklarından birinin de bu olduğunun farkındaydı Japonlar. Hocasının yanı sıra bu yolculuklara çıkan Nikolay, savaşın etkilerini görme olanağını da buluyordu. Kentler yerle bir olmuş, insanlar evsiz kalmıştı ama bu bombardımanlar gene de halkın ruhunu öldürebilmiş değildi. Stratejik bombardımanın, yani sivillere yönelik olmayan bombardımanın, halkın savaş şevkini kırdığı inancı bir uydurmadan başka bir şey değildi. Almanya'da da, İngiltere'de de, Japonya'da da stratejik bombardımanlar insanları daha çok birbirine yaklaştırmış, onlara ortak bir amaç vermiş, zorluklara bir arada göğüs germe kararlarını daha da güçlendirmişti. Bir keresinde demir yolunun hasara uğraması yüzünden tren bir istasyonda saatlerce beklerken Nikolay istasyon platformu üzerinde bir ileri bir geri yürümeye başlamıştı. Platformun kenarlarında hastaneye götürülecek yaralı askerler sedyelere yatırılmış bekliyorlardı. Kiminin yüzü kül gibi, kimi acısını belli etmemek için çenesini kasmış ama hiçbirinden tek çığlık kurtulmuyor, tek yakınma işitilmiyordu. Yaşlılar ve çocuklar gözlerinde yaşlarla bir sedyenin başından ötekine gidiyorlar, her yaralı askerin önünde eğiliyor, teşekkür ederiz diye mırıldanıyorlardı. Teşekkür ederiz, Gokurosama, Gokurosama. İki büklüm, ihtiyar bir kadın Nikolay'a yaklaşıp onun batılılara özgü yüzüne, zümrüt yeşili gözlerine baktı. Yüzünde nefret yoktu kadının. Yalnızca şaşkınlık ve hayal kırıklığı vardı. Üzgün üzgün başını sallayıp arkasını döndü. Nikolay platformun sonunda tenha bir yer bulup oturarak üstlerinden yavaşça geçen buluta baktı. Kendini serbest bıraktı, bulutun akışına benliğini kaptırdı, birkaç dakika içinde mistik yolculuğuna çıktı. O anda artık çevresindeki acı sahnelere karşı da, kendi ırksal suçuna karşı da bağışık durumdaydı. Generalin ikinci ziyareti savaşın sonlarına doğru yer aldı. Bir ilkbahar günü öğleden sonra hiç habersiz çıka geldi. Önce Otakesan'la baş başa görüştü, sonra Nikolay'ı Kajikava Nehri kıyısında Niigataki yakınındaki kiraz çiçeklerini birlikte seyretmek üzere bir geziye davet etti. Bindikleri tren iç kesimlere doğru dönmeden önce kuzeye yönelip Yokohama ile Tokyo arasından geçti. Gerek bombardımanlardan, gerekse fazla kullanılmaktan aşınmış olan rayların üzerinde ilerliyorlardı. Çevrelerinde kilometreler boyunca yalnızca yıkılmış evlerin, okulların, fabrikaların, tapınakların, dükkanların, tiyatroların, hastanelerin enkazını gördüler. Hiçbir şeyin yüksekliği insanın göğüs hizasını geçmiyordu, ara sıra yükselen dumanlar hariç. Tren Tokyo'nun çevresinden dolaştı, banliyö yerleşim alanlarının içinden geçti. Her yerde 9 Mart bombardımanının izleri görülmekteydi. O gün 300'ü aşkın B-29 uçağı Tokyo'nun sivil mahalleleri dahil bombalanmamış bir karış yer bırakmamışlardı. Kentin 16 mil karelik alanı cehenneme dönmüştü. Sıcaklık 1800 Fahrenheit'ın üstüne çıkmış, damlardaki kaplamaları eritmiş, kaldırımları eğip bükmüştü. Alevden duvarlar bir evden ötekine sıçramış, nehirleri ve kanalları aşmış, güvenli bir yer bulabilmek amacıyla sağa sola koşuşan sivillerin çevresindeki halkayı gittikçe daraltmıştı. Parklardaki ağaçlar önce tıslamaya başlamış, sonra dumanlar çıkarmış, daha sonra birden patlayıp yarılırcasına ateş almışlardı. Kalabalık gruplar bu cehennem sıcağından kurtulmak için kanallara atlamış, fakat arkadan gelen kalabalığın itmesiyle arada boğulup gitmişlerdi. Birçok kadın son ana kadar kollarının bütün gücüyle yukarıda tutmaya çalıştıkları bebeklerini boğulurken ellerinden kaçırmışlardı. Dolaşan alev hortumu havayı yutuyor, bir ateş fırtınası yaratıyordu. Öyle ki bombalamanın sonuçlarını filme almak amacıyla kent üzerinde uçan Amerikan uçakları binlerce metre yükselmek zorunda kalmışlardı. O gece ölenlerin birçoğu soluk alamamaktan boğularak öldüler, alevler ciğerlerindeki havayı çekip aldığı için. Artık ellerinde savunma uçakları da kalmayan Japonların kentleri peş peşe gelen düşman bombardımanlarına tümüyle açıktı. İtfaiyeciler işe yaramayan hortumlarını alev duvarlarına doğru tutarken umutsuzluk ve utançtan ağlıyorlardı. Su borularının patlamış olması sonucu hortumlara zaten damla damla su ya geliyor ya gelmiyordu. Şafak söktüğü zaman her enkaz yığının tepesinden küçük alev dilleri yükseliyor, çevrede patlayabilecek maddeler arayıp dolaşıyorlardı. Her taraf cesetlerle doluydu. Tam 130 bin ceset. Çocukların pişmiş vücutları okulların bahçelerinde yan yana yatıyordu. Yetişkin çiftler birbirlerinin kollarında ölmüşler, son kucaklaşmalarında can vermişlerdi. Kanallar hala ılık akan suyun içine batıp çıkan cesetlerle doluydu. Hayatta kalan sessiz insanlar bir ceset yığınından ötekine gidiyor, akrabalarını arıyorlardı. Her ceset yığınının en dibinde madeni paralar vardı. Bunlar ısınmış, yanmış, sonra cesetleri yakarak aşağı kaymış, en dibe yığılmışlardı. Kemiklerinin üstünde hiç et kalmamış bir genç kadının üzerinde sağlam görünüşlü bir kimono vardı. Ama kumaşın bir ucuna dokunulunca hepsi birden kül yığını haline geliverdi. Yıllar sonra Batılıların vicdanı Hamburg ve Dresden'de olanlar için epey sızladı. Oraların halkı beyaz ırktan olduğu için. Oysa 9 Mart bombardımanından sonra Time dergisi olayı gerçekleşen bir rüya diye tanımlıyor. Japon kentlerinin de sonbahar yaprakları gibi yanabileceğinin anlaşıldığını yazıyordu. Üstelik Hiroşima'ya daha vakit vardı. Yolculuk boyunca General Kishikawa kazık gibi sessiz oturmuş öylesine hafif soluk alıp vermişti ki giydiği sivil elbisenin altından göğsünün inip kalktığı fark edilmemişti bile. Tokyo'nun fecaatı gerilerde kaldıktan, tren ölçülmez güzellikteki dağlara ve yaylalara tırmanmaya başladıktan sonra bile konuşmadı Kishikawa'san. Durumu sessizlikten kurtarmak için Nikolay ona Tokyo'da oturan kızıyla bebek torununu sordu. Fakat daha sonra kelimeler ağzından çıkarken olup biteni anlamıştı. General savaşın bu son günlerinde izin verilmesinin başka bir nedeni ne olabilirdi ki? Kishikawa-san cevap verirken gözleri iyilik dolu ama yaralı ve boş bir ifadeyle "Onları aradım Nikko" dedi ama oturdukları mahalle artık yok. Bunun üzerine onlara Kajikawa'nın goncaları arasında veda etmeye karar verdim. Kızımı küçükken bir kere oraya götürmüştüm ve bir gün torunumu da götürmeyi planlıyordum. Onlara veda etmeme yardım edecek misin Nikko? Nikko hafifçe öksürerek boğazını temizledi. Bunu nasıl yapabilirim efendim? Kiraz ağaçları arasında benimle yürüyerek, sessizliğe dayanamadığım anlarda seninle konuşmama izin vererek. Sen hemen hemen benim oğlumsun ve sen... General üst üste birkaç kere yutkundu. Gözlerini yere indirdi. Yarım saat sonra general parmaklarını gözlerinin üzerinden geçirdi, burnunu çekti. Nikolay'a baktı. Bana günlük hayatını anlat bakalım Nikko. Oyunun gelişiyor mu? Shibumi hala senin baş amacın mı? Otakeler durumu nasıl idare edebiliyorlar? Nikolay sessizliğin üzerine aklına gelebilecek her türlü ayrıntıyı kullanarak saldırdı ve generali kalbindeki soğuk hareketsizlikten korumaya çalıştı. 3 günlüğüne Niigata'da eski model bir otele yerleştiler. Her sabah Kajikawa kıyılarındaki kiraz ağaçların arasında yürüyüş yapıyorlardı. Uzaktan bakıldığında ağaçların üzerinde hafif pembeye çalan bir bulut varmış gibi görünüyordu. Alttan geçen yolun üzeri dökülmüş pembe çiçeklerle kaplıydı. Her adımda yenilerinin döküldüğü görülüyor, her gonca en güzel zamanında ölüyordu. Kishikawa-san bu sembolizmde bir tür teselli buluyor gibiydi. Dolaşırken pek az ve pek alçak sesle konuşuyorlardı. Daha çok kafalarında akan düşüncelerin birer kırık parçası olan tek kelimeler veya küçük cümleciklerden oluşuyordu sözleri ama çok iyi anlaşıyorlardı. Ara sıra yüksek yamaçlarda oturup akan suyu seyrediyorlardı. Ta ki su yerinde duruyor da kendileri nehrin yukarılarına kayıyormuş gibi görününceye kadar. General kahverengi veya pas rengi kimonolar giyiyordu. Nikolay'ın üstünde ise bütün öğrencilerin giydiği mavi üniformayla başında kasket vardı. Bu görünümleriyle gerçek bir baba oğula öyle çok benziyorlardı ki, gelip geçenler çocuğun çarpıcı yeşil gözlerini gördüklerinde şaşalıyordu. Son günü kiraz ağaçları altında daha uzun süre kaldılar. Akşama kadar gezinip durdular. Gökyüzünün rengi kararmaya başlayıp yerden esrarengiz bir ışık yükseliyormuş gibi olunca, dökülen çiçekler alttan aydınlatıyorlarmış gibi bir görünüme büründüler. General sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi alçak sesle Nikolay'a anlatıyordu. Şansımız varmış, kiraz çiçeklerin en güzel olduğu 3 günün tadını çıkardık. Çiçeklerin vaat gününde buradaydık. Henüz kusursuzluğa erişmemiş oldukları günde, kusursuzluk günleri sonra geldi çattı. Bak artık en güzel hallerinde değiller, doruğu aştılar bile. Demek ki bugün anılar günü. 3 günün en hüzünlüsü ama en zengini. Bir tür sükun var bugün de. Yok, sükun değil, rahatlık var. Zaman denen şeyin ne tür bir sihirbaz hilesi olduğunu bir kere daha anlıyorum. Artık 66 yaşındayım Niko. Senin bulunduğun noktadan ileriye bakıldığında 66 yıl çok uzun bir süredir. Senin hayat tecrübenin 3 katından fazla. Ama benim bulunduğum noktadan bakıldığı zaman, yani geçmişe doğru bakıldığı zaman bu 66 yıl tıpkı şu dökülen kiraz çiçeklerine benziyor. Hayatım alelacele çizilmiş ama vakit yetmediği için ayrıntıları doldurulamamış bir resme benziyor. Vakit 50 yıl önce. Oysa daha dün gibi gene bu yamaçta babamla birlikte yürüyordum. O zaman henüz kiraz ağaçları yoktu. Daha dün gibi. Oysa başka bir yüzyıl. Rus donanmasına karşı zaferimizi kazanmamıza daha 10 yıl vardı. Büyük savaşta müttefiklerden yana savaşmamıza ise 20 yıldan çok zaman vardı. Babamın yüzü gözümün önüne geliyor. Anılarımda hep başımı kaldırıp onun yüzüne bakıyorum. Küçük elimi kavrayan elinin ne kadar büyük ve kuvvetli göründüğünü hatırlıyorum. Sanki sinirlerimin de kendi belleği varmış gibi göğsümün ta içinde hissettiğim bir başka anımda babama onu ne kadar sevdiğimi bir türlü söyleyemeyişim. Bu kadar açık ve dünyasal kelimelerle konuşma adetinde değildik. Babamın sert fakat hassas profilinin her çizgisi gözümün önünde. 50 yıl. Her biri önemsiz bir sürü şeyle dolu. Asıl önemli olanlar belleğimden yıkılıp gitmiş. Zaman zaman babama acıdığımı hissederdim. Ona kendisini çok sevdiğimi söyleyemediğim için ama aslında kendime acıyordum. Benim söylemeye duyduğum ihtiyaç onun işitmeye olan ihtiyacından fazlaydı. Yerden yükselen ışık solmaya başlamıştı. Gökyüzü mora dönüşüyordu. Yalnız batı kesimi hariç. Orada fırtına bulutlarının ortaları kurşuniydi. Sonra bir başka dünü de hatırlıyorum. Kızım küçükken gene burada yürüdük. Şu anda ellerimdeki sinirler onun tombul parmaklarının benimkilere sarılışını hatırlatıyor. Şimdi gördüğüm ağaçlar o zaman yeni dikilmiş fidanlardı. Yere çakılı sırıklara beyaz paçavralarla bağlanarak tutturulmuşlardı. O cılız yeni yetme fideciklerin bir gün böyle büyüyüp insana olgun öğütler, teselliler sunacak duruma geleceği kimin aklına gelirdi? Acaba Amerikalılar bunları meyve vermiyor diye keserler mi? Herhalde, hem de iyi niyetle. Nikolay biraz tedirginleşmişti. Kişikavasan daha önce hiç böyle açılmamıştı. İlişkileri hep anlayışlı bir sessizlik halinde gelişmişti. Geçen ziyaretimde sana yabancı dillerini canlı tutmanı öğütlemiştim Nikko. Yaptın mı dediğimi? Evet efendim. Gerçi Japonca'dan başka dil konuşmaya fırsatım yok ama getirdiğiniz kitapların tümünü okudum. Ara sıra kendi kendime çeşitli dillerde konuşuyorum. Özellikle İngilizce konuşuyorsundur umarım. Nikolay sulara baktı. En az İngilizce konuşuyorum dedi. Kishikawa-san başını hafifçe salladı. Amerikalıların dili olduğu için mi? Evet. Ömründe hiç Amerikalı gördün mü? Hayır efendim. Ama gene de onlardan nefret ediyorsun öyle mi? Barbarlardan nefret etmek güç bir şey değil. Onlardan ırk olarak nefret etmek için içlerinden bazı kişileri tanımam gerekmez. Ama bak Nikko, Amerikalılar tek bir ırk değil ki. Hatta en temel kusurları da bu. Melez bir nesil onlar. Nikolay şaşkınlıkla başını kaldırıp baktı. General Amerikalıları savunuyor muydu yoksa? Daha 3 gün önce Tokyo'dan geçmişler, savaşın en büyük bombardımanın etkilerini kendi gözleriyle görmüşlerdi. Özellikle halkın yaşadığı mahallelere, sivillerin üzerine yönelmiş bir saldırının etkilerini Kishikawa-san'ın kendi öz kızı, bebek torunu